Ayrım 6.
Bu düzeyde bir yandan büyük uluslararası sermaye ile az gelişmiş halklar arasında, öte yandan da beyaz yerlilerin ve onların devletlerinin bu halkları tam olarak kolonileştirme tehdidinde bulundukları topyekün köleleştirme ve hatta fiziksel imha arasında ortak bir ölçü yoktur. B. Merkez çevre kuramındaki toplum modeli. Günümüzdeki az gelişmiş toplum modellerinin temelinde iki farklı görüş yatar. Birinci görüşe göre bugünün az gelişmiş toplumları yine bugünün gelişmiş toplumlarının geçmişleriyle aynı yapıya sahiptirler. Bir başka deyişle bugünkü az gelişmiş toplumlar yarınki gelişmiş toplumlardır. Gerekli zaman geçtiğinde onlar da gelişme çizgisinde ileri teknoloji ülkelerinin yapılarına kavuşacaklardır. Genellikle batılılaşma ve modernleşme kuramlarının temelini oluşturan bu görüş artık çok önemli eleştirilere konu olmaktadır. İkinci görüşe göre az gelişmişlik ne geleneksel ne de özgün bir olgudur. Az gelişmiş ülkelerin bugünkü durumlarının ise gelişmiş ülkelerin dünkü durumlarıyla uzak yakın hiçbir ilişkisi yoktur. Bugünün gelişmiş ülkeleri bir zamanlar gelişmemiş olsalar da hiçbir zaman az gelişmiş olmamışlardır. Frank, 1975. Çünkü bugünkü az gelişmiş ülkeler çok gelişmiş ülkelerle etkileşim içinde bu noktaya gelmişlerdir. Bir başka deyişle bugünkü az gelişmiş ülkeler merkez ülkelerinin ürünüdürler. Çevre ülkelerini yani az gelişmiş ülkeleri bu duruma getiren olay bunların merkez ülkeleriyle olan ilişkileridir. Bu ilişkiler kapitalist sistemin dünya çapındaki yapı ve gelişmesinin zorunlu bir parçasıdır. Frank, 1975. Görüldüğü gibi birinci görüş daha çok iç dinamiğe, ikinci görüş ise daha çok dış dinamiğe önem vermektedir. Günümüzdeki az gelişmiş ülkelerin yine günümüzdeki gelişmiş ülkelerin geçmişlerine benzemediği çok açıktır. Teknolojik bakımdan bugünkü sanayi ülkelerinden 100 yıl önceki aşamayı yaşayan az gelişmiş ülkeler belki vardır ama o toplumlarda 100 yıl önce dünyada bulunmayan televizyon, elektronik beyin ve uçak gibi araç ve gereçler de vardır. Bunlar bir yandan günümüzdeki az gelişmiş ülkelerin toplumsal yapılarını iç dinamik açısından etkilerken öte yandan dış dinamik bakımından da onları dış dünyaya çok daha bağımlı duruma getirmektedir. Dış yapının yansıması olarak iç yapı. Merkez çevre kuramı az gelişmiş ülkelerin toplumsal yapılarını tümüyle merkezdeki metropol ülkelerin uzantısı olarak görür. Bu anlayışa göre bir az gelişmiş ülkedeki yapıyı çağdaşlaşmış, kapitalistleşmiş ve geleneksel feodal olarak ikili bir sistem içinde düşünmek yanlıştır. Çünkü bu ikili sistem tümüyle dünya emperyalizminin bu ülkeyi sömürmek için yaptığı etkilerin uzantısıdır. Bir başka deyişle ikisi sistem tek bir varlığın emperyalizmin uzantısıdır. Bu nedenle de ülkenin geri kalmış bölümünü çağdaş bölümüne yaklaştırmaya çalışmak hem çok kolay değildir hem de emperyalizmle bütünleşmeyi güçlendirmekten başka bir işe yaramaz. Merkez çevre kuramının bir gün ülkenin iç dinamiğini de dış ilişkilerinin belirlediğine ilişkin görüşü şu satırlarda iyice belirginleşir. Metropol uydu ilişkileri sadece emperyalizm ya da uluslararası düzeye indirgenemez. Bu ilişkiler Latin Amerika'daki sömürgelerin ekonomik, siyasal ve toplumsal yaşamına da girer ve bu yapıyı kurar. Sömürgeci ve ulusal sermaye ve bunların ihracat sektörü nasıl İberik ve sonraları başka dünya metropollerinin uydusu haline gelmişlerse uluslararası düzeydeki bu uydular da iç yörelerin üretken sektörlerine ve halkına göre bir iç sömürge ve giderek de ulusal bir metropol olurlar. Bundan başka ulusal metropolün ve bunun aracılığıyla dünya metropolünün uydularının yer aldığı taşra merkezlere dönüşürler. Böylece bu metropoller ve uydular kümeleşmeleri zinciri sistemin Avrupa ya da ABD'deki metropol merkezlerinden Latin Amerika'daki en ücra köşeye kadar bütün parçaları birbirine bağlar. Frank, 1975. C. Merkez çevre kuramı ve karşı emperyalist devrim modelinin özellikleri. Bütün açıklamalardan sonra çevre ülkelerinin yazgıları bir takım ilkelerle belirlenmektedir. Birinci ilke, her çevre ülkesinin ancak merkez ülkelerinin izin verdiği oranda ve biçimde sanayileşebileceğidir. İkinci ilke, her çevre ülkesinin ancak merkez ülkelerle ilişkilerinin en zayıf olduğu sıralarda klasik kapitalist kalkınmasını sağlayabileceğidir. Çağdaş dönemlerde önemli krizler 1. Dünya Savaşı'nda, 1930 yıllarında ve 2. Dünya Savaşı'nda yaşanmıştır. İşte bu krizler sırasında çevre ülkeleri en hızlı kalkınma dönemlerine girmişlerdir. Çünkü dünya kapitalizminin bunalımından dolayı bu ülkeler ekonomik açıdan en bağımsız devrelerini yaşamışlardır. Bu durumda üçüncü bir ilke, dünya kapitalizmine en yoğun biçimde bağlı olmuş bulunan ülkelerin bugün en yoksul nitelik taşımalarıdır. Böylece tüm çevre ülkelerindeki çiftlikler ve öteki ekonomik gelişmeler ulusal ve uluslararası ticari girişimler olarak doğarlar. Bunların verimlerinin azalması ise ekonomik hareketlilikleri azalan bölgelerde bulunmalarından doğmaktadır. Yarı çevre kavramı. Kapitalist dünyanın merkez çevre ilişkisi, yarı çevre ülke kavramı ve işlevi ile daha da pekişir. Bu tür ülkeler, merkez ülkelerinin çevre ülkelerine dolaylı yapacakları ihracatı düzenlemek için kullandıkları yarı sanayileşmiş ülkelerdir. Wallerstein, bu yarı çevre ülkelerine ekonomik olmaktan çok siyasal bir işlev verir. Bu işlev, mevcut kapitalist dünya sisteminin sömürüsünün istikrarını sürdürmektir. Yarı çevresiz dünya ekonomisi, kutuplaşmış bir dünya sistemi anlamına geleceğinden, siyasi olarak çok daha az kararlı olacaktır. İşte dünya kapitalist sisteminin sömürü düzeni, böylece merkez ülkeleri, yarı çevre ülkeleri, en dışta da çevre ülkeleri olmak üzere hiyerarşik bir biçimde örgütlenmiştir. Böylece belirlenen bir hiyerarşik sömürü düzeni içinde benim geri teknolojiye sahip ülkeler dediğim ya da merkez çevre kuramı içinde çevre ülkeleri denen az gelişmiş ülkeler için tek kurtuluş yolu kalmaktadır. Ekonomik olarak olabildiğince dışa kapanmak. Bunu yapabilmek için de dünya kapitalist sisteminden olabildiğince soyutlanmak, yani karşı emperyalist bir devrim gerçekleştirmek. Bu sonuç daha önce de belirtildiği gibi merkez çevre kuramı açısından zorunlu bir aşama gibi gözükmektedir. Çünkü 1930 bunalımı ve 2. Dünya Savaşı sırasında gelişmiş olan çevre ülkelerindeki ulusal burjuvazi, gelişmeyi sürdürmek için ancak dışa bağımlılığı arttırmak zorundadır. Bu sistem, çok uluslu şirketler, patent anlaşmaları ve benzeri yeni sömürgeci yöntemlerle kurulmuştur. Ulusal burjuvazi kavramı. Merkez çevre kuramı, ulusal burjuvazi kavramını tümüyle yatsımaktadır. Çünkü hiçbir ulusal sermaye, bir az gelişmiş ülkede iç kitleleri sömürerek dış sermayeye karşı rekabetini sürdüremez. Bu nedenle siyasal olarak ne denli bağımsız bir ulusal devlet kurulmuş olursa olsun ya da ne ölçüde devlet kapitalizmi uygulanmış olursa olsun sonuç değişmeyecek, az gelişmiş ülke merkez ülkeleri sisteminin uydusu olacaktır. Fakat yeni sömürge yapısı eski klasik sömürge yapısından farklı olarak dinamik bir süreç içerir. Bu süreç özgül olarak sınırlı da olsa bir sanayileşme ve sınıf yapısının feodaliteden farklılaşması sürecidir. Toplum içinde sınıflar arasındaki çelişki, geniş yığınları emperyalizm ve toplumdaki gerici güçlerle karşı karşıya getiren, gelişme ile durağanlık arasındaki çelişkinin yerini almaya başlar. Petras, 1975. Eski sömürge yapısındaki dağınık sınıf bileşiminden farklı olarak, yeni sömürge yapısındaki kapitalist birikim süreci, ötekilerin arasından iki sınıfı ayrıştırır. Sanayi sermayesi ile ücretli emek. Bu iki sınıf arasındaki çelişki, toplumdaki belirleyici çelişki haline alır. Sosyalist ideolojinin egemen ve sosyalist alternatifin geçerli ve gerçekçi hale gelmesi ise ancak işçi sınıfı yığınlarının önderliğini üstlenebileceği ölçüde gerçekleşir. 1979. Görüldüğü gibi Gülalp, merkez çevre kuramına bağlı karşı emperyalist devrimi sosyalist bir devrimle özdeşleştiriyor. Yeni sol yaklaşım. Gülalp'ın bu yorumuna karşın, merkez çevre kuramına bağlı devrim modeli, genellikle yeni sol denilen, sömürgelerde Latin Amerika'da ve Batı Avrupa'da bir süre etkili olan bir başka düşünce ve daha önemlisi eylem akımıyla koşuttuklar gösterdi. Kanımca çevre merkez kuramı ve karşı emperyalist devrim modelinin asıl önemi, bizim incelediğimiz Atatürk ve devrim toplum bilimi açısından buradan kaynaklanmaktadır. Durum aslında oldukça ilginçtir. Bir yanda Franz Fanon, Che Guevara, Rebis Debray aralarında önemsiz zaman farklılıkları bulunmasına karşın Afrika ve Latin Amerika'da devrim eylemi ve kuramını işçi sınıfının dışında ve şiddete dayalı olarak geliştirirlerken öte yandan Marcus, Batı Avrupa'da işçi sınıfının nasıl burjuvazinin tutsağı olduğunu belirtiyordu. Böylece mevcut durumun eleştirisi ve devrim uygulaması açısından oldukça tutarlı bir bütün oluşuyordu. Bütünün eksik kalan yanı bunları evrensel bir kuram içinde yorumlamaktı. İşte merkez çevre kuramı bunu gerçekleştirdi. Böylece yeni sol ile yeni Marksçılık karşı emperyalizm içinde birleşiyordu. Tarihsel diyalektik bir kez daha hükmünü gerektirmişti. Kapitalizm ile Marksizmin etkileşiminden doğan yeni kapitalizm ve yeni emperyalizm de karşıtını doğurmuştu. Böylece kurtuluş savaşları yolu ile devrim genel anlamda da bir evrensel kurama oturmuş bulunuyordu. Marx'ın Hindistan ve İrlanda sorunlarını ele alışından bu yana aynı konuda sınıfsal devrim kuramına yapılan ilk ciddi katkı Türkiye'de oluşturulmasından 30-40 yıl kadar sonra yeniden dünyanın dikkatini çekti. Siyasal anlamda dünyanın gündemindeki önemli kalemlerden birini oluştururken özellikle ekonomik ve siyasal kuram açısından da tartışma konusu oldu. D. Merkez çevre kuramının ve karşı emperyalist devrim modelinin eleştirisi. Merkez çevre kuramı konusunda eleştirisi de dahil olmak üzere gerek Türk bilim adamlarının çalışmaları gerekse Türkçedeki yapıtlar gerçekten evrensel kurama katkı değerindedir. Keyder 1. basım 1976, 2. basım 1979 ve Gülalp 1979 hemen akla gelenlerden. Aksoy'un derlemesi ise bir yandan aktardığı yazılardan, öte yandan da kendi özgün yorumlarından dolayı son derece önemli ve aydınlatıcı 1975. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri, Türkiye'de toplumsal bilimlerin ve bu arada doğal olarak siyasal bilimlerin gelişmesi ve bilim adamlarının yüksek düzeyidir. İkinci bir neden, Türkiye'nin de geri teknoloji ülkeleri kuşağında yer alması olarak düşünülebilir. Hiç kuşkusuz bir ülkenin bilim adamlarının en yüksek önceliği kendi toplumlarının sorunları olacaktır. Üçüncü nedeni, emperyalizme karşı ilk sıcak savaşı vermiş bir ülke olmamızı aramamız gerekir. Bu nedene eklenecek bir başka öğe ise Atatürk'ün gerçekleştirdiği bu savaşın evrensel kuramını da üretmek çabasının yine ilk kez Türkiye'nin düşün ve bilim adamlarına ait olması onurudur. Kadro hareketi, biraz ileride ayrıntılı bir biçimde üzerinde duracağımız gibi, bu kurumlaştırma olayının dünyadaki ilk girişimidir. Merkez çevre kuramı genellikle yeni solun devrim yöntemi dışında ele alınır. Bu nedenle de yeni solun konu olduğu eleştirilerin çoğu bu kurama yöneltilmez. Siyasal devrim yöntemi ve bu yönteme ilişkin tezler dışarıda bırakılınca eleştiriler genellikle ekonomik modele yönelmektedir. Ekonomik modeli yöneltilen eleştiriler genellikle konumuz dışında kaldığından ve yukarıda belirttiğim kitaplarda mükemmel bir biçimde açıklandığından dolayı burada bunların üzerinde fazla durmayacağız. Dış dinamiğe verilen önem. Her şeyden önce belirtilmesi gereken nokta, merkez çevre kuramının ve bu kurama koşut bir biçimde gelişmiş olan Kurtuluş Savaşı yoluyla sosyalist devrim modelinin dış dinamiğe çok ağırlık vermesidir. Dış dinamiğe verilen bu ağırlık o düzeye gelmiştir ki, iç dinamik öğelerinin tümünün dış dünya tarafından belirlendiği gibi, toplumların kendi özgün niteliklerine bütünüyle yatsıyan bir tutum bile ortaya çıkmıştır. Az gelişmiş toplumun içsel yapısı, bu dışsal ilişkiler sorununa kaçınılmaz olarak bağlıdır. Az gelişmişlik basitçe bu tür ilişkilerin varlığı demek değildir. Bu tür ilişkilerin bir ürünüdür. Gülalp, 1979. Bu görüşe göre emperyalizm ile feodalite, çevre ülkesinin sanayileşmesini engellemek için ittifak durumundadır. Oysa her ne olursa olsun pazar ekonomisine geçişin er ya da geç feodaliteyi tasfiye edeceği açıktır. Bu nedenle sözü edilen ittifak ancak geçici olarak düşünülebilir. Özellikle yarı çevre ülkeleri bakımından feodalitenin montaj aşamasında bile olsa sanayileşmeden etkilenmemesi ve tüm ağırlığı ile siyasal belirleyiciliği sürdürmemesi düşünülemez. Hele hele aynı emperyalizmin bir yandan işbirlikçisi sermaye ile öte yandan da onun en büyük rakibi olan feodalite ile aynı ittifak içinde yer alması, tarım sanayi arasındaki artı değer çekişmesinin ön planda olduğu bir çevre ülkesi ekonomisi çerçevesinde 5-10 yıllık çok kısa zaman süreleri dışında hiç düşünülemez. Bu açıdan Baran'ın 1974 ve Dobun 1937 tezleri dış dinamik bakımından doğru olmakla birlikte iç dinamik bakımından ancak özel ve geçici durumları açıklayabilirler. İkili yapı. Merkez çevre kuramında emperyalizmin hem kapitalist hem de feodal kesim ile bütünleşme içinde olduğu savı, temelde onun kurucularından olan Frank'ın kapitalizm ve feodalizmi bir üretim biçimi değil bir sömürü ilişkisi olarak tanımlamasından doğmaktadır. Oysa salt sömürü her zaman vardır ve tek başına ne bir üretim biçiminin ne de bir dış ilişkinin ayırt edici niteliği olabilir. Nitekim Laclau da aynı noktaya takılmış ve Frank'ı tüm kuramındaki tanımlamalarda belirsiz olmakla eleştirilmiştir. 1975. İkili toplum ya da bir toplumdaki ikili yapı konusunda ise özellikle Osmanlı geleneğini yaşamış olan Türk bilim adamlarının son derece dikkatli olması gerekir. Hiç kuşkusuz toplumları kesin ve net çizgilerle geleneksel çağdaş, feodal kapitalist biçiminde ayırmak son derece zordur. Her toplumdaki egemen üretim biçiminin yanında geçmişin kalıntıları ve geleceğin filizleri olarak üç üretim biçimine ilişkin öğeler birlikte görülür. Ayrıca geleneksel değerlerle çağdaş değerler de aynı anda aynı toplumlarda egemenliklerini sürdürür. Çünkü toplumsal değişme bir toplumun bütün kesim, sınıf ve kurumlarında, altyapısında ve üst yapısında eşit hızla oluşmaz. Kongar 1979. Bu nedenle de herhangi bir zaman kesitinde tüm bir toplumda tek bir üretim biçiminin ya da tek bir özelliğin geleneksellik gibi saf olarak egemen bulunduğunu söylemek büyük bir yanlıştır. İşte bütün bu nedenlerle toplumları ideal tiplere göre sınıflamak ne denli zorlama ise bir toplumu bu ideal tiplere göre ikiye bölmek de o denli, hatta ondan da sakıncalıdır. Bu açıdan merkez çevre kuramının önemli bir gerçeği dile getirdiğini kabul etmeliyiz. Bir toplumun iki kesimi, iki ayrı nitelik ya da özellik çevresinde örgütlenmiş olsa bile, kırkent, geleneksel çağdaş, feodal kapitalist gibi, herhangi bir toplumun belli bir bütünlük içinde olduğu kesindir. Bu bütünlüğü sağlayan olay etkileşimdir. Nedenli farklı örgütlenmeler içinde bulunursa bulunsun, aynı toplumun tüm kesimleri aralarındaki etkileşim sürdüğü sürece ki sürmemesi olanaksızdır, belli bir bütünlüğe, diyalektik biçimde de olsa sahiptirler. Bu açıdan merkez çevre kuramının bir toplumun hem göreli olarak çağdaş hem de göreli olarak yeri ya da geleneksel kesimini aynı olgunun emperyalizmin uzantısı olarak ele alması kuramsal açımdan çok da yanlış sayılmayabilir. Yalnız burada iki sorun vardır. Sorunlardan biri biraz yukarıda değindiğim feodal yapı ile göreli olarak kapitalistleşmiş yapının uzun dönemde ittifak içinde bulunmalarının olanaksızlığı sorunudur. bir toplumu belli ideal tiplere göre ikiye bölmek ne denli sakıncalıysa, tüm toplumu tek bir öğe çevresinde bütünleşmiş saymak da o denli yanlış olabilir. Hele toplumun çeşitli kesimleri birbirlerine rakip toplumsal, ekonomik ve siyasal konumdaysalar, böyle bir ittifak, benzeri, bütünleşme hiçbir söz konusu olamaz. Yukarıda açıklamaya çalıştığım zıt ve rakip öğelerin bile bütünleşmesi ancak diyalektik bir bütünlük çerçevesinde olanaklıdır. Anadolu'da ikili yapı. İkinci sorun çok daha önemli ve Türkiye'ye özgü bir sorundur. Bu sorun Selçuklulardan beri süregelen, Osmanlı döneminde doruk noktasına ulaşan ve Türkiye Cumhuriyeti'nde de varlığını kalıntılar biçiminde duyuran gerçek bir ikili yapının varoluşudur. Üstelik de bu ikili yapı başlangıcında emperyalizmle uzaktan yakından hiçbir ilişkisi olmayan ya da ilişkisi kaba ve öznel bir emperyalizmin sömürülen değil, sömüren ucunda olmaktan doğan bir nitelik taşır. Bilindiği gibi gerek Selçuklularda gerek Osmanlılarda devlet yapısı İslam inancı ve İran geleneğinden de etkilenerek kendilerine özgü bir takım nitelikler taşır. Felsefi ve geleneksel temelleri ne olursa olsun özellikle Osmanlı devlet yapısı ve kültürü tümüyle ikili bir nitelik taşımaktadır. Hiç kuşkusuz bu durum önce devlet yapısında ortaya çıkmış, kültüre yansıması ise bir süre sonra olmuştur. İlmiye ve sefiyeden oluşan yönetici sınıf ile halk arasında hem siyasal ve yasal haklar hem de ekonomik haklar ve görevler bakımından önemli farklar vardı. Akta 1974. Aslında dikkatle bakıldığı zaman ikili yapılı Osmanlı Devleti'nin geleneğinin pek çok alanında görmek olanaklıdır. Hukuk alanı bu ikililikin en güzel örneklerinden biridir. Kur'an'a dayalı ve imparatorluğun dinsel niteliğini belirleyen ve yansıtan şeriat ile devlet yönetimi geleneklerinin doğurduğu örfi hukuk hemen hemen tümüyle ikili bir hukuk sistemini yansıtır. Mumcu 1963. Bir yanda devşirme sistemine dayalı yeniçeriler, öte yanda yerel kişilerden oluşan sipahiler, bir yanda ikiliğin simgesiydiler. Bir yanda imparatorluğun merkezi, öte yanda çevresi yer almıştı sanki. Mardin 1974. Ayrıca bir başka nokta, yönetim savaşı içinde olan devşirme vezirler ile asilzade vezirler arasında saray entrikaları biçiminde gelişen, fakat tüm toplumsal yapıyı etkileyen ikilikti. Saray kültürü ile halk kültürü arasında ortaya çıkan ikilik ise çok ünlüdür ve buraya dek sayılan tüm siyasal, toplumsal ve ekonomik ikiliklerin bir yansıması olduğu için çok daha köklü ve belirgindir. Mardin bu konuda şöyle diyor. Gazi sisteminin ortadan kalkmasının ve bürokratlaşmasının sonucunda iki tip yaşantı billurlaştı. Biri sultanın ve sarayın etrafında toplananların hayatı, diğeri de çevrenin hayatı. Burada çevre kelimesi aşiret kalıntılarını, köylüleri ve hatta İstanbul'daki alt sınıfları bile kapsayabilecek bir genişlikte kullanılmıştır. Bu ikili grubun en belli başlı özelliği birinin vergi toplayıcılarından, diğerinin de vergi ödeyicilerinden meydana gelmesidir. Bu temel iktisadi fark nedeniyle metropol ile çevrenin kültürü birbirinden ayrı olarak belirginleşti. Bir yanda sarayın ve yönetici seçkinlerin kültürü, öte yanda çevrenin yani kitlenin kültürü. Osmanlı İmparatorluğu bakımından merkez çevre kuramcılarının öne sürdüğü emperyalizme bağlı ikili yapıt, işte zaten var olan böyle bir ikili yapının üzerinde yerleşti. Merkezi bürokrasinin egemenliği arttıkça ve bu grup Batı modelini benimsedikçe, emperyalizmin yol açtığı ikili yapı ile Osmanlı'nın geleneksel ikili yapısı tam anlamıyla bir çakışma gösterdi. İmparatorluğu kurtarma görevini yüklenmiş oldukları duygusuyla iş başında bulunan merkezi bürokrasi, bu tarihsel görevini batılılaşma yoluyla gerçekleştirmeye çalışıyordu. Bu öğelerin yani batılılaşma çabalarının aslında imparatorluğu kurtarma girişimleri olduğu düşünülürse, merkez çevre kuramının günümüzdeki yorumu ile bu çabaların aslında kurtulmaya değil, batmaya yol açtığı ki hiç kuşkusuz bu nesnel tarihsel gerçeğe de uyan bir yorumdur, öne sürülebilir. Burada üzerinde duracağımız konu, merkez çevre kuramının eleştirisi olduğundan Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kuram açısından incelenmesini daha ileriki bölüme bırakarak, şimdilik ikili yapının salt emperyalizme bağlı bir olgu niteliği taşıdığı savının, en azından Osmanlı-Türk toplumsal yapısı bakımından çok doğru olmadığını belirtmekle yetineceğim. Osmanlı'nın ikili yapısı, imparatorluk, emperyalizmin pençesine düşmeden çok önce de vardı. Olsa olsa bu ikili yapı, emperyalizm olgusu ile birlikte yeni bir nitelik kazandı. Ulusalcılık. Merkez çevre kuramına yöneltilen temel eleştirilerden biri de bu kuramın ulusalcılık uğruna uluslararası işçi dayanışması tezini ve eylemini yani klasik Marksizmi yatsıdığı biçiminde Marksçılar tarafından yapılmaktadır. Özellikle Emanuel'in tezlerinde eşitsiz mübadele, ortaya çıkan yüksek ücretli iş gücüne sahip ülkenin düşük ücretli iş gücüne sahip ülkeyi sömürmesi düşüncesine ortodoks Marksçılar şiddetle karşı çıkmakta ve sorunun bir mübadele değil, bir gelir bölüşümü ve sorunu değil, bir üretim biçimi sorunu olduğunu söylemektedirler. Oysa bu eleştiriler en azından Marksçılık açısından çok da geçerli sayılmayabilir. Çünkü gerek Marx gerekse Lenin kapitalist ülkelerdeki devrimin kimi zaman sömürgelerdeki bağımsızlık eylemlerinden geçtiğini belirtmişlerdi. İşin ilginç yanı, sosyalizmin emperyalizme karşı verilecek bir ulusal bağımsızlık savaşı ile kurulacağına ilişkin yeni sol adına ortaya atılan siyasal kuramlar ve eylemler, merkez çevre kuramının eleştirilerinin de dışında bırakılmışlardır. Oysa bu kuramlar hem uygulama açısından çok zengin ve anlamlı hem de kuramsal açıdan eleştiriye çok açıktırlar. Örneğin Afrika'da işçi sınıfının devrimdeki öncü rolünü yatsıyan ve ancak köylülerle lümpen proleterlerin devrim yapacağına ya da ulusal bağımsızlık sonrası işçilerin ve partinin işe yarayacağına ilişkin savlar, Afrika'daki siyasal eylemlerin incelenmesiyle çürütülmüş durumdadır. Merkez çevre kuramına dayalı karşı emperyalist devrim modeliyle Türk devrimi. Merkez çevre kuramı açısından Türk devrimini değerlendirirken birkaç noktayı anımsamak gerekmektedir. Birinci olarak dikkate alınması gereken nokta, merkez çevre kuramının günümüzde eski batı sömürgelerindeki ayaklanmalar ve devrimlere kuramsal temel yapılmış olmasıdır. Bir başka deyişle niteliği sosyalist olsun ya da olmasın, hemen hemen eski sömürgelerdeki her bağımsızlık eylemi merkez çevre kuramının çerçevesine oturtulmaktadır. Çünkü merkez çevre kuramının temelini yeni emperyalizm modeli oluşturmaktadır. İkinci olarak dikkate alınması gereken nokta, merkez çevre kuramına dayalı devrimin sosyalist olma niteliğinin ancak dünya kapitalist sisteminin dışında kalmak anlamında bir sosyalizm olduğudur. Aslında bu devrimlerin çoğunun kapitalist üretim aşamasının olgunlaşması sonunda ortaya çıkan sosyalizm ile uzak yakın bir ilişkisi yoktur. Kanımca bu tür sosyalizmler için en iyi ve en doğru terimi Türkçe'de Doğan Avcıoğlu kullanmıştır. Kapitalist olmayan kalkınma yolu. Üçüncü bir nokta da merkez çevre kuramının uygulamada emperyalizme karşı savaşımdan, kuramda ise sınıfsal devrim modelinden esinlenmiş olmasıdır. Bu nedenle emperyalizm ile yeni emperyalizm ve Marksçılık ile yeni Marksçılık sürekli bir biçimde merkez çevre kuramı ile birlikte akla gelirler. Türk devriminin karşı emperyalist niteliği. Bu kısa anımsatmalardan sonra Türk devrimi ile merkez çevre kuramı ilişkilerine bakıldığında son derece ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Türk devrimi dünya üzerinde hem uygulama hem de kuram açısından merkez çevre kuramına dayalı devrim modelinin öncüsüdür. Uygulama açısından bu öncülük Mustafa Kemal Atatürk'ün eyleminde belirgindir. Fakat yazık ki Türkçenin evrensel bir dil olmayışı 1930'larda kuramsal olarak yapılan çalışmaların dünya literatüründe yer almasını ve bu konudaki kuramsal üretim onurunun evrensel olarak kadroculara verilmesini engellemiştir. Her şeyden önce Türk Kurtuluş Savaşı'nın tüm Batı dünyasına karşı verilmiş bir karşı emperyalist savaş olduğunu vurgulamalıyız. Her ne kadar Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Batı uygarlığına olan inançlarından dolayı bu savaşı basit bir Türk-Yunan savaşı gibi gören yorumlar varsa da bunların gerçeğe uymadığı açıktır. En azından Yunanlıların İngilizler tarafından desteklendiği belgelerle sabittir. Örneğin Türk Kurtuluş Savaşı üzerine çalışan değerli tarihçi Jesak, Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan kitabında Ermeni ve Yunan amaçları, İngilizler onları ne dereceye kadar desteklemişlerdir sorusuna yine İngiliz belgelerine dayanarak şu yanıtları getiriyor. Başkan Woodrow Wilson'ın 18 Aralık 1916 tarihli sulh notasında müttefikler, başlıca harp hedeflerinden birinin Türklerin kanlı zulümleri altında tutulan milletlerin kurtarılması olduğunu 10 Ocak 1917 tarihinde cevaben bildirmişlerdi. Gerçi Lord George 5 Ocak 1918'de Türkiye'yi payitahtından ve Küçük Asya ve Trakya'daki Türk ırkının hakim bulunduğu zengin ve şöhretli topraklarından mahrum kılmak niyetinde olmadıklarını söylemişse de Lord Curzon bu beyanatın Türkleri harpten geri çekmek için yapıldığını ancak harbin devam etmekte olması dolayısıyla bunun hükmü kalmadığını beyan etmişti. Lord Robert 5 Kasım 1918 tarihinde Amerikan basını için verilen bir yemekte şunları söylemişti. Boyun eğen milletler üzerindeki Türk kontrolü mutlak ve kesin bir sonuca ulaşmalıdır. Alkışlar.